وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve dinde sonradan çıkan her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir kardeşler. Allah hepimize merhamet etsin. Allah hepimize acısın. Allah hepimizi tevhid ehli olarak yaşatsın ve o şekilde öldürsün. Bu başlamış olduğumuz ders silsilesinde tamamen tevhid ve tevhide taalluk eden konulardır. Bütün nebilerin, resullerin gelip anlattıkları bu tevhid dini kardeşlerim, uzun uzadıya anlatılan, uzun uzun cümleler kurulan meseleler değildir. Bunlar itikat olarak bir cümlede söylenen ama halkın cahilliğine sebep birçok cümlelerle arkasından şerh edilen meselelerdir. Ama tevhid dediğimizde, yani Allah'ın birlenme meselesinde uzun uzadıya konuşmanın hiçbir anlamı, gayesi yoktur. Uzattıkça zaten mesele sündükçe süner ve anlaşılması da çok zorlaşır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Talib vefat ettiğinde, edeceği anda hemen yanına gidiyor. Amcacığım, bir kelime söyle. Yani bir kelime söyle de sana bununla orada fayda edeyim. Yani faydalı olayım. Amcasının yüzünün yumuşadığını gören Ebu Cehil hemen Ebu Talib'in yanına gelip oturuyor. Sebepse Muhammed yanına oturur da onun kalbi yumuşar, iman eder de biz de burada gücümüzü yitiririz diye hemen yanına ne yapıyorlar? Kapatıyorlar ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ancak kapının eşiği tarafında bir yer kendisine bulabiliyor. Ve Ebu Talip gözünü dikiyor. Koca karıların diyor arkamdan kınamasını istemiyorum diyor. Lat, Menat, Uzza diyor ve son ruhunu ne yapıyor? Teslim ediyor. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam vallahi diyor Rabbim beni uyarana kadar ben onun arkasından tövbe istifara ne yapacağım? Devam edeceğim. Bakın inen ayette müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra. Tevhidin zıttı neymiş? Şirkmiş. Kalbi tasdik ettiği halde Ebu Talib'in deliyle ikrarını yapmadı. Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra. Ne bir peygambere ne de müminlere. Onlara tövbe istiğfar yapma ne yapmaz? Yakışık almaz. Bakın kalbiyle tasdik ettiği halde diliyle ikrarı yapmadığı için Allah Subhanahu ve Teala imanını kabul etmediği gibi ona hangi ismi veriyor? Müşrik. Yani işlemiş olduğu fiil neymiş? Müşrik. Halbuki kalbiyle Allah'ı hem birliyordu hem de tasdikliyordu. Ebu Talib'in şiirlerini okursanız onun tam bir muvahhid olduğunu görürsünüz. Ama sırf insanların kınamasından, korkmasına haset diliyle ne yaptı? Allah'ı yalanladı. Aleykümselam ve rahmetullah. Ama bundan önce aralarında oradaki müşriklerle şöyle bir konuşma geçti. Konumuz la ilahe illallah olmasa sebebiyle buna giriyor. Ebu Talip diyor ki oğlum diyor ben yaşlandım. Gel diyor şu kavminle senin aranı yapayım. Benden sonra artık seni koruyacak kimse yok bunların arasında diyor. Sana zarar vermelerinden korkacağım diyor. Ve Mekke'nin baba müşriklerinin hepsi orada. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam amcacığım diyor ben onlardan fazla bir şey istemiyorum ki. Ben onları bir kelimeye davet ediyorum. Hemen oradan Ebu Sufyan o zaman müşrikti. Bir değil 10 kelime söyleyelim diyor. Sen yeter ki bizim ilahlarımıza ne yapma, dil uzatma. Bakın davetteki uslubu yakalayın. Hiç fazla konuşmuyor aleyhissalatü vesselam. Akabinde aleyhissalatü vesselam, gelin la ilahe illallah deyin, kurtulun. Bu kelimeyi söylediği anda oradakiler ne yapıyor? Aslandan kaçan yaban eşekleri gibi hemen fırlıyorlar. Nasıl yani? Latı, menatı, uzayı, yani nefsimizi, evamızı, bunca güzel yaşantıyı, bu kadar saltanatı veya şunu bunu bırakacağız mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, aleykümselam ve gelin bir olan ilaha ibadet edin, aleykümselam ve rahmetullah. Kurtuluşa eresiniz diyor. Bugün la ilahe illallah kelimesini ele aldığımız zaman kardeşlerim, o günkü müşriklerin anladığı gibi bir anlayış dahi bizlerde yok. Bakın, o zamanki müşrik olan birisi, gelin sadece bir kelimeye çağırıyorum dediğinde aslandan kaçan yaban eşekleri gibi ortaya geliyor. Ama bugün la ilahe illallah kelimesi gündeme geldiğinde bizlerde kıpırtı bile yok. Ne müşriğinde ne de inanıyorum diyen müminlerinde. Bu meyanda İslam denilen tarafı şöyle bir incelediğimizde, bakın, dört ana mezhep derler. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Açın fıkıh kitapları da dahil, tevhidle alakalı bir cümle bulamazsınız. Abdesti anlatırlar saatlerce. Namaz hocasını anlatırlar saatlerce. Ama tevhidle alakalı bir babı açın, bulamazsınız. Yok. Sanki birileri bunu yazma demiş. Onlar da ne yapmamış? Yazmamış. Yani tevhidle alakalı hiçbir cüz bulamazsınız. Bu da, bakın şimdi Hanefi mezhebine koyun gibi ibadet ederler. Hiçbir zaman devletin veya tağutu düzenin ne olduğundan alakalı haberleri yoktur. Mücadelesine de girmemiştir. Şafi mezhebine bakın. Mesela ülkemizde de doğu tarafında Şafi mezhebi yaygındır. Hiçbir zaman la ilahe illallah davası bitmemişlerdir. Maliki mezhebi pek Türkiye'de yok. Sadece Hatay bölgesinde var. Bir de Afrika tarafında. Bunlara da gidin, bir la ilahe illallah davasını ne yapamazsın? Bulamazsın. Hanbeliler mesela Suud'da hemen hemen resmi dinidir. Bir la ilahe illallah davasını bulmanız mümkün değil. Bu da gösteriyor ki Muhammed ümmetinin içinde, ki Şialara da bakalım güçlü, onlarda da aynı tevhidi bir mücadele, la ilahe illallah davasını ne yapamıyorsun? Bulamıyorsun. Olsa imamları zaten masum kabul etmezler. Anlatabildim mi? Veyahut da yeryüzündeki her şey imamları ulular demezler. Yani tevhidi direkt bozan birinci ana maddeleri var. Bu da gösteriyor ki tevhid Muhammed ümmetinin içinde la ilahe illallah kelimesi ne yapılmamış? Anlaşılmamış. Ve bunun yanında yaşamış olduğumuz topluluklarda tevhidi anlatan kitaplara bakıyoruz. Ki bu da Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın itikadı diye. Şu an 33 tane kitap tercüme edildi. Uraba Yayın Evi'nin dışındaki tercüme edilen her kitabı ele alın. Ya o fraksiyonun, tasavvufun falan. Yok bilmem Erzurumlu Hakkı Efendi. Yok bilmem şu efendi, yok bilmem bu efendi veyahut Mehmet Zahid Kotku efendi, hepsine baktığınızda hepsinde değişik değişik bir tevhid anlayışı var. Yani Allah şunu yarattı mı? Yarattı. Şunu kim yarattı? Allah yarattı. Ha, demek ki bu da Allah, sen de Allah'sın, haşa o da. Yani eşyada birleşme esası gibi tutmuş, birisi buna sapmış. Öbürü demiş şöyle, öbürü demiş böyle. Mesela alın Seha Yayınlardan çıkan o Mehmet Zahid Kotku'nun Ehl-i Sünnet itikadını, Allah semadadır diyen bile müşriktir der. Yani bundan itham ettiği Allah'tır. Çünkü Allah semadadır, Allah göktedir. Göktekinin size azap etmeyeceğine emin misiniz? Ayetleri zaten Kur'an'dadır. Bir insan sözü de değil bu. Veyahut peygamberin sözünü hadi takmıyorsunuz. Peygamberin sözü de değil. Allah'ın sözü olmasına rağmen bu şeye gitmişler. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, tevhid deme, yani Allah'ın birlenme meselesi bu toplulukta anlaşılmış bir mesele değil. Ve bu topluluğun bu duruma düşmesinin asıl sebeplerinden birisi şu toplumda asıl İslam olarak gözüktüğü için. Bakın Kur'an-ı Kerim'e gittiğimiz zaman Mekke toplumundan bahsederken müşrik toplum der. Ama Hristiyanlar, Yahudiler müşrik olduğu halde Allah Subhanahu ve Teala ne der? Kitap ehli der. Neden olur? Çünkü onlar da asıl İslam'dı. İslam geldikten sonra bozdular bunlar. Neden Mekke toplum müşrik toplumdu? Çünkü asıl orada şirkti, küfürdü. İslam gelmedi. Bu toplumun da İslam'ı asıl kabul etmesi, toplumun geçmişinden İslam'ı kabul etmesinden kaynaklanıyor. Ve kabul ettikleri bu dini koruyamadık da bu hallere düşmesi, bu toplumun Müslümanlarla hep bidata, herhangi gelen hurafeye saptıklarından. Onun için bu topluma müşrik toplum diyemiyoruz biz. Çünkü asıl İslam. Böyle olunca birilerinin dediği gibi et yenmez, süt içilmez, şu bu, bunları diyemiyorsun bak. Çünkü asıl İslam. İslam'ın baktığı göz bu. Onun için tevhid davası, La ilahe illallah davası temelinden sorgulanıp, temelinden ele alıp da öğrenilmezse hep ayak takımı sokağa çıkarak alleme kesilir, gelen nesillerin de bozulmasına sebep olur. Onun için akideyi, tevhid meselesini öğreneceğiniz, salimen tavsiye edeceğim benim size sadece Allah'ın kitabı Kur'an ve Resulullah'ın sünnetidir. Bunun dışında guraba bile olsa aldığınız, yani kitabı öz olarak anlatacağı yerde saatlerce böyle öyle dipnotlar yazmış ki sen ne okuyup ne anladığını bile anlayamıyorsun. Yani basitleştirmemişler bile. Bir de bastıkları kitap avama yazılan kitap değil. Yani alimlere yazılan ve halka anlatırken şerh edilecek bir kitap olması hasebiyle bu da fayda vermiyor. Yani bu da gösteriyor ki şeytan alını öyle bir örmüş ki toplum dinini öğrenmesin diye sanki adeta yarışmış. Ha bunun yanında bir de Müslümanın lakaytlığını, ihlassızlığını, dindeki samimiyetsizliğini ele alırsan bu da ne yapıyor? İyice katmerleştirerek hem toplumun pisliğini daha da yukarıya götürüyor, hem de gelecek nesillerin korunmasında ne yapıyor? İşi götürüyor. Düşünün şimdi, bu din bize neyi emrediyor iman ettikten sonra? Kim bir münker görürse onu ne yapsın? İzale etsin. Bunu izale ederken insanın imanının da nerede olduğunu gösteriyor. Ha, şimdi düşünün, bütün peygamberlerin gönderiliş sebepleri nedir? Allah'a davettir. Demek ki tevhidin olmazsa olmazlarından birincisi nedir? Davettir. Eğer bu davet gündemde değilse demek ki tevhid gündemde değil. Tevhid gündemde değilse demek ki bu tevhid anlaşılmamış. Düşünün, zina da etseniz, içki de içseniz, kumarda oynasanız, her türlü fıtri günahı işleseniz bu sizi cennete sokar mı? Sokar. Ama dünyanın en ahlaklı, en karakterli, en namuslu adamı bile olsanız, müşrik olsanız cennete girebilir misiniz? Demek ki tevhidin çok büyük bir önemi var. Allah indinde denizin köpüklerince, kumların adedince günahınız dahi olsa, hani bir sıra hoş geldin. Allah'a dönüp de tövbe ettiğin zaman Allah seni ne yapıyor? Mağfiret ediyor. Ama müşrik ehli böyle mi? Değil. Öyleyse tevhidin hangi cüzü olursa olsun ihmal edilmeden öğrenilmesi gerekir. İşte bunun için daha önceki yaptığımız derslerde de sırf la ilahe illallah'ın olmazsa olmazları var. Yani mütelazımı, muktezası, muhteviyatı dediğimiz birbirleriyle gündemde kalan meseleleri vardır. Birincisi kardeşlerim, tevhidin ilimdir. Yani sadece senin la ilahe illallah kelimesini arka arkaya dizerek o harfleri terennüm etmen sana hiçbir fayda sağlamıyor. Önce bunu anlamak gerekiyor. Yani şu toplumda la ilahe illallah kelimesinin tecelli ediş şekline baktığımız zaman sağdan alacaksın, sola vereceksin. Sağdan alacaksın, sola vereceksin. Günde şu kadar çekeceksin. Şöyle şöyle edeceksin. Dilinle söylediğinde kalbinde Muhammeden Resulullah diyecek. İşte bunu demezse şöyle olur, böyle. Yapılan sadece bu. Başka bir şey değil. Ve birilerinin işte hacca gittiğinde söylediği kelime veyahut işte birilerinin bir şeye verdiği zikir veyahut da kızdığında la ilahe illallah sözü, bu kadar. Başka bir şey olmamış. Ama bakın Usame savaş anında müşriklerden birisi sinsice geliyor, Müslümanlardan birini şehit ediyor, kaçıyor. Sonra aynı adam yine sinsice geliyor, yine birini şehit ediyor, kaçıyor. Aynı adam yine sinsice geliyor, yine birini şehit ediyor, kaçıyor. Dördüncü de Usame bunu yakalıyor. Tam kılıcı boğazına saplarken adam la ilahe illallah diyor. Ama üç tane kardeşini gözünün önünde öldürüp kaçmasına hasep ne yapıyor? Kırtlağına kılıcı saplıyor ve bırakıyor. Ama bu söz Usame'yi ne yapıyor? Çok rahatsız ediyor. Geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, ben diyor la ilahe illallah diyen bir müşriği öldürdüm diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kadar sinirleniyor ki, yani sen la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle deyince Usame diyor ki korkudan dedi diyor. Kalbini mi yardım diyor. Demek ki bu öyle yüce bir kelime ki bunu söyleyen insan İslam'da ne yapıyor? Emin oluyor. Korkudan dedi. Kalbini mi yardım diyor. Halbuki o insan korkudan bile dese biraz sonra namaz olacak. Herhangi İslam'ın bir şeyi olacak. Onun zıttına hareket ettiğinde yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor, ne yapacak? Ortaya çıkacak. Demek ki la ilahe illallah kelimesi dünyada da ne yapıyor? İnsana bir değer kazandırıyor. Aleyhissalatü vesselamın da ifadesinde, kendi ifadesiyle zikrettiği bir sözünde ben la ilahe illallah davası için gönderildim diyor. Ve diyor kim bu kelimeyi söylerse kanı, malı, canı bana nedir? Haram olur. Ama bunu söylemezse onlarla kıyamete kadar ne yaparım? Harp ederim diyor. Bakın demek ki bize düşen bu. Ama bu kelime anlaşılmamışsa neyle kavga edeceksin? Neyle bir araya geleceksin? Düşünün, Allah'ın eli diyor cemaat üzerindedir. Yani Allah'ın yardımı, merhameti. Senin gittiğin safta, şimdi düşünün. Allah işte şöyledir. Vahdetil vücudu kastediyorum. Aranda bir sofi varsa. Şirk ehli mi bu? Cahilliğini bırakalım, görünen. Senin arandaysa, ölülerden yardım bekliyorsa, yetiş ya pirim diyorsa, bu seninle aynı safta savaşa giderse, karşındaki müşrikle İsa Allah'ın oğludur, Uzeyr Allah'ın oğludur diyenle bunun arasında ne fark var? Allah'ın sana yardım olur mu? Veyahut iki ordu karşı karşıya geldiğinde ne için savaşır bunlar? Birisi Allah düşmanı, birisi de Allah'ın dinini müdafaa etmek için gidiyor. Peki eğer savaş teçhizatla, maddi şeylerle oluyorsa, Allah'a güvenilmiyorsa, Allah'ın yardımı beklenilmiyorsa, o zaman bunun bir anlamı yok ki. Bunlar insanların savaşı denir. Ve aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu savaşlara baktığımızda bir savaş dahil öbürlerinin hepsinde azlardı. Peki zafer elde ettiler mi? Bakın mesela o en son Hayber fethinde aleyhissalatü vesselam savaştan sonra zırhını çıkarıyor. Gusül ediyor, oturuyor. Cibril geliyor. Daha melekler diyor zırhını çıkarmadı diyor. Ne yapalım diyor? Hayber'e diyor. Vallahi Resulü aleyhissalatü vesselam orduya ne yapıyor? Hayber'e diyor. Yolda namaz bile kılmayacaksınız diyor. İkinciyi orada kılacağız diyor. Ve oraya vardığınızda ne kadar hurma ağacı varsa ne yapın? Kökünden kesin emrini veriyor. Bakın demek ki melekler ne yapmış? Müslümanların içinde. Ve yine ayetlere baktığımızda sen onu attığında sen atmadın diyor. Onu biz attık diyor. Sen diyor avucuna toprak alıp saçtığında biz onların hepsine değdirdik diyor. Ve Allah bir rüzgarla, bir fırtınayla onların hepsini def etti. Ve sahabeler anlatıyor, vallahi diyor kılıcı kaldırıyordum diyor. Öyle uykum gelmişti ki diyor, kolumu iki elimden kaldıramadım diyor. Hepimiz olduğumuz yere uyuduk diyor. Allah onlara diyor bir kum fırtınası getirdi. Kör olmadık diyor, kahrolmadık, kimse kalmadı müşriklerden. Müslümanların hepsi de horul horul uyudular. Ama savaşı kazanan Müslümanlar oldular. Bunlar tevhid davasının Müslümana nedir? Kazandırdıklarıdır. Ama onlar tevhidi Resulullah'tan ne yaptılar? Tahsil ettiler. Yani bilerek yaptılar. Bakın Mekke toplumuna baktığımızda onlardaki şirk, Allah konusunda bilgileri muazzam olmasına rağmen onlarda şey neydi? Asıl şirk toplumu olmaları. La ilahe illallah kabul etmemeleriydi. Lat'tı, Menat'tı, Uzay'dı, Hubel'di, işte kimi savaş tanrısı, kimi yolculuk tanrısı, kimi ticaret tanrısı. Bu şekilde ne yapmışlardı? İnanmışlardı. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara geldiğinde onları hepsini Allah'ın birliğine davet etti. Onlardan inanan kabul edip hayatına geçirdi ve birçok çileden sonra ne yaptı? İslam'ın gelmesine yardım etti. Ama karşı duransa alay ettiler, onlarla mücadeleye girdiler, savaş ettiler ve sonunda hepsinin yenilmesiyle gündeme geldi. İşte kardeşlerim, tevhid dediğimiz la ilahe illallah kelimesinin birincisi ilimdir. Yani eğer bunu Kur'an'dan tahsil etmezsen bununla alakalı gelecek her meselede göçeceksin. Çünkü yakınlık gündeme gelmeyecek. Yani la ilahe illallah'ın ikinci ana maddesi ilimden sonra yakindir. Yakın kelimesi ne manaya gelir? Şek ve şüpheden ari. Yani kesin iman, yani kesin tasdik. İmanı anlatırken kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, azalar ne yapacak? Tasdik edecek diyoruz. Şimdi imanda geriye döndük. İmanın hangi cüzüne gidiyoruz Ercan? Kalp boyutuna. Yani akidevi dediğimiz meselenin hepsi nerede döner dolaşır? Tamamen kalpte. Yani tevhid konusu da kalbin hallerinden bir haldir. Buradaki en ufak bir şek, şüphe insanı ne yapar? Götürür. Düşünün, birisi namaz kılarken birinin de kendini izlediğinde namazını güzelleştirmesi nereden oluyor? Kalbi bir olay. Bak, buna küçük şirk diyor. Küçüğü bu olursa büyüğü ne olur? Yine burada kaynaklanır. Ama sadece burada Allah'ın rahmeti var ki buna küçük şirk diyor. Demek ki bu Allah'ı tam gereği gibi anlayamayan, onu gereği gibi takdir edemeyen insan bir başkalarının taltifini ne yaparmış? Bekleme yoluna gidermiş. İşte bak, bu amelleri iptal ediyor. Onun için tevhid ehli olan bir insan hiç kimsenin taltifini beklemediği gibi hiçbir düzenin, hiçbir şeyin önünde de boyun eğmez. Onun için tevhid ehline insanlara bakarsanız, yaşantılarına, hiç kimse onlara boyun ne yapamamış, eğdirememiş. Niye? Zaten günde 5 vakit boyun eğdiği bir varlık nedir? Var, görünen bir şekilde. Bunun dışına zaten ne yapmaz? Eğilmez. Ama bunun hepsi neyle gelir? Şimdi geriye dönüyoruz. Allah'tan en çok kim korkar? Bak, korku ilimle gündeme geliyor. Kim korkak olur? Günah işleyen insan. Çünkü günahlar insanda ne yapar? Kaypaklık gündeme getirir. Bakın, ben beyaz bir sayfa. Tutmuşuz, buna bir şeyler yazmışız. Neyle yazmışız? Siyahla. Ne kadar siyah varsa bak, beyazı kapatmış. Aynen günahlar da böyle. Günahlar geldikçe ne yapar? İnsanın kalbi kararmaya başlar. Kararan kalpse Allah'a olan güveni kaybettirir. Ahirete olan imanı ne yapar? Zayıflatır. Yani hesabı insana unutturur. Bu sefer ufak olsun, büyük olsun günahlar ne yapar? Çoğalmaya başlar. Bu çoğalmalarda düşünün, mesela Huneyn'e giderken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan hem de sahabelerin babaları, ey Allah'ın Resulü, bize de şöyle bir ilah edin sana diyor. Neden söylüyorlar bunu? Karşıda korkunç bir düşman var. 36 bin kadar kuvvet toplanmış, giden Müslüman 4 bin kişi. Kaçta kaç? Karşıdakiler çok çok güçlü. Üstelik yazın en sıcak bir zamanı. Ayaklarında ayakkabıları bile yok. Bez bağlamış yola çıkmışlar. Yanlarında binecek develeri yok. Yaya gidiyorlar. Yiyecekleri yok. Böyle bir vaka karşısında hepsinin gözünü ne yapmış? Ölüm korkusu sarmış. İşte böyle bir yerden giderken ey Allah'ın Resulü bize de böyle bir ilah edinsana. Yani o korkunun eserinde söylenen bir söz var burada. Demek ki ayete de gittiğimizde onları seslerle yayalarından korkutuyor ya ayet-i kerimede. Burada ne var? Korkunun demek ki insanın tevhidinin, fıtratının üzerinde korkunç bir neyi var? Etkisi var. İşte bu korkunu Allah tarafına çevirmek istiyorsan ilim etmek zorundasın. Eğer müminseniz benden korkun diyor. Ayet-i kerimeye gidiyorsun. Müminseniz benden korkun diyorsa Allah'tan gayrısından korkma ne yapar? Adamı müşrik yapar. Çünkü korku tevhidin olmazsa olmazlarındandır. Onlar Allah'ı sever gibi birilerini seviyorlar. Bakın sevgide şirk oluyor muymuş? Oluyor. Korkuda da şirk olur. İstemede de şirk olur. Sığınmada da şirk ne olur? Gündeme gelir. Onun için kardeşlerim tevhid konusunu ele almadan önce Kur'an'ı bol bol okuyup tevhidle alakalı cüzlerini teker teker çıkarmanız gerekiyor. Bunu çıkardığınız zaman ayakta kalırsınız. Eğer bunu çıkarmazsanız ayakta kalmanız mümkün değil. Çünkü bunun yakınlığını sağlayacak ilimdir. İlimden sonra gündeme gelen nedir? İnkiyattır. Sonra muhabbettir. Sonra sıdktır. Sonra Allah'ın sana bahşedeceği ihlastır. Düşünün, sıdk insanın dilinde, gözünde, kulağında, ayağında, bütün uğuzlarında nasıl belirir? Yani doğruluk ancak tevhid ehliysen olur. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam'dan bahsedilirken onun ahlakı neydi diyor? Kur'an'dı. O diyor 14 yaşındaki bir genç kız kadar hayalıydı diyor. Bir kadın gördüğünde hemen kafayı ne yapardı? Yere eğerdi. Sadece diyor Enes'ten gelen nakle bakıyorsun. Bir gün diyor biz mecliste otururken bir kadın geldi diyor. Tam Allah Resulü'nün önünde durdu ve dedi ki diyor ben nefsimi sana hibe ettim. Yani ben seninim. Enes'in kızı diyor ki amma hayasız kadınmış diyor. Öyle deme diyor. Vallahi diyor o kadar hayalı kadındı ki diyor şu diyor Medine'deki bütün kadınları toplasan onun hayasına bile yetişemezdi diyor. Allah Resulü diyor sadece kafayı kaldırdı, tepeden tırnağa süzdü, indirdi. Bir daha da kaldırmadı diyor. Bakın bir peygamber dahi kendi nefsini kendisine hibe eden bir kadına dahi bir sefer bakıyor. Ve hadislere baktığımızda kadına bakma ne zaman caiz olurmuş? Evlenme kastı olduğunda. Bunun dışında yaparsan bak senin fıtratındaki bozukluk ta tevhidini bozuyor. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Kadının kulu diyor. Paranın kulu, elbisenin kulu kahrolsun. Kadına kulluk nereden oluyor? Senin gevşek bıraktığın noktadan şeytan girerek seni ne yapıyor? Götürüyor. Ama sana bu ilim geldikten sonra sen buna gidebilir misin? Gidemezsin. İşte tevhidin cüzleri misal Allah ilmiyle her şeyi yaratmıştır. Allah yarattıklarına bir kader tayin etmiştir. Onlara bir ecel, zaman, süre belirlemiştir. Onları yaratmadan önce de hiçbir şey ondan gizli değildir. O daha onları yaratmadan ne yapacaklarını biliyor. Bakın bunlar tevhidin nesi? Cüzleridir. Yani Allah'ın ilmi her şeyi ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Şimdi Allah herkesi bir kader üzerine yaratmış mı? Yaratmış. Herkesin takdir edilmiş bir eceli var mı? Var. Hiçbir şey Allah'a gizli değildir derken yani Allah gizliyi de aşikar da bilir mi? Bakın şimdi bu kaideleri burada bırakın gelin yaşantımıza. Mesela nefsini kudret elinde tutan Allah'a andolsun ki diyor. Veyahut Şia mezhebine gittiğimizde kader diyor, kul hareket ettikten sonra kalem arkadan yazmaya başlar diyor. Şimdi bu neyi tekzip etti Onur? Allah'ın ilmini sıfırladı. Güya Allah bilmiyor da Allah'ın yaratmış olduğu şeyi, eğer diyor kader daha önceden yaratılmışsa insanın amel etmesine gerek yok diyor. Bak aklın gidiyor. Allah'ın vermiş olduğu fıtri bir şeyle meseleye yaklaşıyor. Halbuki Allah ilmiyle, ezeli ilmiyle ne yapmıştır? Her şeyi yaratmıştır. Bize ise seçme hakkını vermiştir. İyilikleri kendisi yaratmıştır. Kötülükleri kötülük olarak belirtmiştir, nehyetmiştir ve işleme demiştir. Ama işleyen biziz, seçen biziz. Burada kader cüzüne giren nedir? Seçme hakkına sahip olmadığın şeyler senin kaderin. Seçmekle mükellef oldukların kader değil. Bu işlemekle, yani senin işlediğin şey, amel etmekle mükellefsin, ama hayırda ama şerde. Hayra talip olursan cennete demiş, cenneti yaratmış. Şerre talip olursan, şer işlersen cehenneme demiş. Ve üçüncü bir sınıf tayfa ne yapmamış? Yaratmamış. Yani ya sağda ya solda demiş. Ya meymenetli ya meymenetsiz demiş. Yani Kur'an'ın ifadesine göre. Ve bunu söylerken de inanan da küfreden de ne demiş? İlim üzerine olsun. İşte bu meseleler düzgün anlaşılmadığında insanlar ne yapıyor? İsyana gidiyor. Hakta olduğunu iddia ediyor. Halbuki Allah gizliyi de bilir, aşikarı da. Gelin şimdi imana tekrar dönelim. Cibril hadisini iyice okudunuz mu şöyle? İyice. Ne diyor orada? İmanın şartlarını saydıktan sonra ihsan nedir diye soruyor mu? Çok basit görünen bir kelime değil mi? Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Sen Allah'ı görmesen de Allah'ın seni her yerde görüp gözettiğini ne yapman? Bilmen. Basit bir kelime mi bu? Hiç basit bir kelime değil. İşte Allah'ın seni her yerde görüp gözettiğini bilmen senin müminliğinin alametidir. Burada ihsanı yakalayan bir insan ahirette ben Rabbimi göreceğim mi görmeyeceğim mi tasasına düşer mi? Çünkü dünyada Allah'ı görüyormuşçasına ibadet eden ahirette Rabbini zaten ne yapacak? Görecektir. Hiçbir tasası olmaz. Ama bunu yakalaman için Allah'ın ilminin seni her yerde kuşattığını hissetmen gerekir. Yani gizlide de açıkta da seni gördüğünü bilirsen, toplumda da toplum dışında da, Müslümanların içinde de gayrimüslimlerin içinde de, fiillerinde dürüstlüğe zorlayan bir şey bu. Yani seni illa birinin görmesi gerekmiyor. Senin kendini görmen gerekiyor. Yani hiç mi sende vicdan yok? Yani sende hiç mi iman yok denmek istiyorum. Hiç mi sende merhamet yok? Yani sende hiç mi inanmıyor? Allah korkusu yok. Bu gösteriyor ki kişinin ilmi nispetinde Allah'a bir yakınlığı, Allah'a bir güveni, Allah'ın azabından bir korkma meselesi var. Ama kardeşlerim bu meyanda gelen şu rivayetleri de güzel yakalamak gerekiyor. Misalen Müslüm'ün Kitab-ı Tevbe'yi okursanız orada eğer diyor siz günah işlememiş olsaydınız Allah günah işleyen bir kavim halkı derdi. Onlar günah işlerdi, tövbe ederdi, Allah da tövbelerini ne yapar? Kabul ederdi. Bakın demek ki biz günah işleyeceğiz. Bu bizim yaratılışımızda nedir? Vardır. Ve çamurdan halk edilmemiz hasebiyle çamura, yani hafif bir toprağa suyu dökseniz ne yapar? Cıvır. Hatta iblisin diliyle vıcık vıcık kokuşmuş çamur olan bir şeye mi secde edeceğim diyor. Bizi aşağılıyor ya. Aşağılamasını bırakın. İnsan oğlu da hemen bir şey gördüğünde ne yapar? Cıvımaya başlar. Hatta bazen sinirlendiğinde öyle bir katılaşır ki kayalar bile yumuşaktır insan. Onlardan da ne yapar? Kas katı kesilir. İşte burada ele aldığımız meselede günah işlemeye meyilliyiz ama Allah günah işleyin demiyor. Günah işlesek dahi bu sefer günahları ne yapıyor? Tevhid bazındakilerini ayırıyor. Kullara karşı olanı ayırıyor. Nefse dönük olanı ne yapıyor? Ayırıyor. nefse dönük olan fıtrattaki kulluktur. İnsanlara dönük olan da imanda fıtrattadır. Ama tevhide dönük olan tarafsa Allah katındadır. Bunun çizgilerini ne yapacaksınız? Kesin olarak ayırmanız gerekiyor. Yani zina etsen, yalan söylesen, hırsızlık yapsan, harpten kaçsan gavur olmazsın. Cennete girersin. Ama ben Allah'ı sever gibi işte Hacı Bayram'ı seviyorum. Yetiş ya pirim. Veyahut gidip falcının birine, ya şu benim el falıma bir bak, bana ne gözüküyor. Veyahut ya bana bir muska yapsan. Veyahut tutup bir cevşen alıp boynuna taksan. Veyahut çocuğum olsun diye gidip bir türbiye kurban kessen. Veyahut ya şuna gideyim de şu dua etsin de bunun duası yüzü su hürmetine şunu yapayım vesaire. Yani sığınmada, adak adamada, kurban kesmede, şefaat dilemede, bu hallere gittiğinde amelin bile olsa seninkini ne yapıyor? Bu senin amelini iptal ediyor. Ha, tuttun Harun'a zulmettin. Allah ben buna karışmam diyor. Boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını ne yapacak? Alacak. Altının dinarın diyor fayda etmediği gün gelmeden önce ne yapın? Helallaşın diyor. Ama kendi nefsine en büyük zulümlerden birisi nedir? Kendi canına kıymadır. Yani intihar. Ama buna rağmen Müslüm'ün iman babına baktığımızda hicret eden iki sahabenin misali var orada. Hiç azap etmeden hatta cennette en güzel yere ne yapabiliyor? Koyabiliyor. Hiç hesaba bile çekmiyor. Neden? Hicret etmem hasebiyle diyor Allah beni cennetine ne yaptı? Koydu diyor. Bu da demek ki Allah'ın menşiyetinde olan bir şey. Ama tevhidin azizliği çok çok önemli mesele. Onun için kardeşlerim, Allah yarattıklarını ilmiyle ne yapmıştır? Yaratmıştır. Burada yaratmayla alakalı Kur'an'da ne kadar kelime geliyorsa bakmanızı tavsiye ederim. Yine yarattıklarını bir kaderle tayin etmiştir. Yani herkesin kendine has neyi var? Bir kaderi var. Bir ineğin yaratılmasına bakın. Yaratılma mı? Yaratılma. İneğin eti, sütü, derisinden başka yaptığı bir iş var mı? Yani asırlardır hani işte maymundu, maymun şöyle oldu, kuyruğu kısaldı, insan oldu, evrelerden geçti falan diyorlar da evrim teorisi falan. Hiç değişip de evrime uğrayan var mı? Bulamazsınız. Yok. Hatta bugünkü teknolojiyle gende bir C5 diye bir şey buldular. Hiç değişmiyor. Hiç değiştirmiyor. Ama mesela şunu diyebilirsiniz. Peki atla eşeğin çiftleşmesinden katır yapıyorlar. Bu ne demek? Allah Resulü bunu ne yapıyor? Yasaklıyor. Fıtratı bozmayın diyor. Her şeyi ne yapın? Aslında bırakın. Hatta kendi ehli beytine sakın sizi yaptığınızı duymayayım diyor. Sakın bunu yaparak benim yanıma ne yapmayın? Gelmeyin. Özellikle ehli beytini yasaklıyor. Yani haram kıldığı gibi ehli beytine yasaklıyor. Ama bugün dünyanın her tarafında katır yok mu? Katır asla doğurmayan bir hayvandır. Yani erkeğiyle dişisi çiftleşse bile asla doğurmaz. Eşek erkeğin eşeğiyle dişi atın çiftleştirmesiyle katır dünyaya gelir. Ama bu şer'an dinen yasaklanan, haram kılınan bir şeydir. Her şeyi ne yapın? Aslıyla bırakın diyor. Ha, iyilikler Allah'tan, kötülüklerse insanların nedir? Kendi eliyle işlediklerindendir. Ne duadaki herhangi bir şeyin ne de insanın fıtratının bozulmasını Allah tamamen ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. Mesela bir kızsa, kız çocuğuysa onu kız gibi yetiştirmelisin. Erkekse erkek çocuğu gibi yetiştirmelisin. Neden? Çünkü erkek olduğu halde kadına özenene, kadın olduğu halde erkeğe özenene lanet edilmiş mi? Bakın haram olan şeylerden. Onun için kardeşlerim, yine herkesin takdir edilmiş bir eceli vardır derken, herkes ölümlü müymüş? İblisi düşünün. İblisin kıyamete kadar ömrü var mı? Var ama o kadar. Sonunda neticede o da ölecek mi? Birinci sura üflendiğinde kainatta ne varsa hep ölecek mi? Kim baki kalacak? Ancak Allah. Çünkü evvel de o, ahir de o, zahir de o, batinde nedir? Odur. Onun dışında hiçbir şey baki değildir. Bir de Allah'ın ilmi dediğimizde insanların ilmiyle Allah'ın ilmini aynı kefeye koymamız nedir? Mümkün değil. Onun ilmi nedir? Kemal sıfatına haizdir. Bizimki ise nedir? Kesbidir. Ancak kazandığımız miktarda, yani eksiklik bizdedir. Allah'ta asla eksiklik bulmamız mümkün değil. Onun için kardeşlerim, ayeti kerimelere gittiğimizde şimdi tekrar dönelim. Kaybı kim bilir? Allah bilir. Yeryüzünde hiçbir yaprak kımıldamasın ki onda bizim bir emrimiz olmasın. Yerin altında yaş bir tane olmasın ki onda bizim bir emrimiz olmasın diyor. Bu ne demek? Demek ki kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilen, anında gideren ve her şeyden haberdar olan neyimiz var? Bir Rabbimiz var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir savaşta ellerini açıyor, dua ediyor. Ya Rabbi diyor, eğer bu topluluğu yok edersen sana kim ibadet edecek diyor. Ve o kadar çok dua ediyor ki sırtındaki cübbesi düşüyor. Ebu Bekir cübbesini alıyor, sırtına giydiriyor. Ya Allah'ın Resulü diyor, Rabbin seni duydu diyor. Niye yırtınıyorsun diyor. Yani o kadar seslenmene gerek yok. O seni duydu diyor. Ha bu da gösteriyor ki bize şah damarımızdan daha yakın. Yine bir seferdeyken sahabeler yüksek seslerle tekbir getirerek geçerlerken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neden bağırıyorsunuz diyor. Sesinizi yükseltmeyin diyor. O sizi duyar. O sizi işitir ve o size şah damarınızdan nedir? Daha yakındır. Ha yine sahabelerin yaşantısına bakıyorsun. Bir gün deniz kenarında bir tane kabı var, yıkıyor. Bir dalga getiriyor. Alıyor götürüyor elindeki. Ben senin uğruna yola çıktım. Sen benim tasıma gözünü dikmişsin diyor. Öbür dalgada getiriyor, ta göğsüne atıyor. Yani bu kadar yakın bir mesafede insanların neyi var? Bir imanı var. Yine Medyen, İran tarafı fethedilmeye gidildiğinde ne kadar kuşatıldıysa düşmüyor. Ve sahabeler artık umudu kesiyor. Çünkü İranlılar çok güçlüydü. Kaleleri de güçlüydü. Suları da içeriden akıyordu. Yiyecekleri boldu. Müslümanlar artık pes ettiler, döneceklerdi. Sahabelerden birisi ayağa kalkıyor. Vallahi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Kayser'in sarı altını ile Kisra'nın beyaz altını sizin dedi diyor. O gün o kale ne yapıyor? Düşüyor. Yani bir inanç, bir bağlılık bütün insanları tek vücut haline getirerek karşıdakilerinin kalbine korkuyu ne yapabilir? Verebiliyor. Yani tevhidin insana kazandırdığı büyük şeyler vardır. Yani Allah tevhid ehli olan bir insanı korur. Kafirlerin karşısındaysa kalbine tevhid ehlinin korkusunu sokarak ne yapar? Yardım eder. Yeter ki sen tevhid ehli ol. Ama sen Allah'tan gereği gibi korkmadığın zaman bu sefer kafirler de sana karşı ne yapmıyor? Korkmuyor. Ve bu sefer rezil, rüsman veyahut yeryüzünde tamamen kanı akan, helak olan sen olmuş oluyorsun. Onun için biz her zaman gündeme tevhid derken tevhidi birliği, yani akidevi birliği getiriyoruz. Yoksa hayvanlar gibi veya vagonlar gibi insanların bir araya gelmesi, arka arkaya dizilmesi bir mesele değil. Ancak tevhid ehlinin yan yana dizilmesi bir şey kazandırır. Onun dışında hiçbir şey Muhammed ümmetine bir şey kazandırmadığı gibi aksine kaybettirecektir. Topluca helak olmamamızın tek sebebi ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasının tecellisidir. Çünkü Rabbim'den üç şey istedim. Birini vermedi diyor. Ama öbür ikisini ne yaptı? Verdi. Verdiklerinden birisi nedir? Ümmetimi topluca helak etme dedim. Onu bana ne yaptı? Verdi diyor. Onun dışında kardeşlerim, rahimlerde olan Allah'tan gayrı kimse ne yapmaz? Bilmez. Şu bulukların ne taşıdığını kimse ne yapmaz? Bilmez. Kıyametin ne zaman kopacağını ne yapmaz? Kimse bilmez. Ve kişi nerede, ne zaman öleceğini ne yapmaz? Bilmez. Allah aşkına şu beş şeyi bir düşünün. İmanınızın ne kadar arttığını göreceksiniz. ve amellerinizdeki gevşekliği hissedeceksiniz. Bir insan nerede öleceğini bilmezse demek ki her an ölebilir. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyorsa bir insan demek ki her an kıyamet ne yapabilir? Kopabilir. Bu maddeler neden konmuş Ercan? Hep ihsanın hiçbir zaman göz önünden gitmemesi için. Ama bizler bunlarda hep lakayt davranıyor muyuz? Bunun sebebi Allah korkusunun çok zayıf olmasındandır. Bunun sebebi ise tevhidin, azizliğinin, hürmetinin anlaşılmadığındandır. Düşünün, Ebu Talip gibi bir müşrik dahi peygambere yardım etmesi hasebiyle cennette peygamberin yardımına yani şefaatine nail olabiliyorsa, cehennemden çıkması değil ha, topuklarına kadar ne yapıyor? Ateşe giriyor. Bak, bir tevhid ehline yardımı. Düşünün bir tevhid ehlinin oradaki alacağı mükafatı. Hangisi güzel? Ve hadis-i şerife baktığımızda kişi tek başına bile olsa nedir diyor? O bir muvahhittir, o bir millettir diyor. İbrahim Aleyhisselam'a baktığımızda o nedir? O bir milletti, o bir ümmetti diyor Allah. Öyleyse bir tevhid ehli bütün yaratılan her şeye nedir? Bedeldir ve Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bunu güzel anlamak gerekiyor. Demek ki her şey Allah'ın ilmiyle yaratılmıştır ve burada Allah'ın öne çıkan sıfatı nedir? Alimdir. Ondan hiçbir şey gizli değildir. Ve herkesin takdir edilmiş bir eceli varsa, Adem Aleyhisselam gibi 960 sene veya 940 sene yaşayabilirsin. Nuh Aleyhisselam'ın ömrünü bilmiyorum. 950 sene Resulluğu var. Artık ömrü ne kadardı bilmiyorum. O kadar da yaşayabilirsin. Veyahut Aleyhisselatü Vesselam gibi 63 sene de yaşayabilirsin. Ama ne kadar ömrün olursa ol, sen nesin? Ölümlüsün. Ve neticede Allah'a dönüp hesabı ne yapacaksın? Vereceksin. Öyleyse bize düşen bir ölümlü gibi davranmak ve hesabını verecek insan gibi davranmak. Yine akidenin en önemli maddelerinden kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala kullarını yarattıktan sonra, ilimle yarattıktan sonra, hepsine takdir edilmiş bir kader, takdir edilmiş ecel verdikten sonra şunu emretmiştir. Kendine itaat etmelerini emredip karşı gelmelerini yasaklamıştır. Her şey onun takdiri ve isteğiyle olur. Onun dilemesi olmadan kulların dilemesi olmaz. Onlar için dilediği de dilemediği de olmaz. Yani Allah Subhanahu ve Teala kulu yaratıyor. Tekrar fıtrattaki anlattığımız ifadelere dönersek, Allah size iyiliği de kötülüğü de ne yaptı? İlham etti diyor. Yani öğretti diyor. Bugün ufacık bir çocuğa güzelce davransanız ne yapar? Sana güler. Canını yaksanız ağlar. Yani o iyiliği de kötülüğü de senden değil, onun fıtratında ne yapıyor? Var olarak geliyor. Ama onun ondaki o hasletleri imanla tanışana kadar geliyor ve tanıştıktan sonra Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Bana itaat et, bana ne yapma? İsyan etme. Yani tevhide gittiğimizde Allah'ın sevdiği için çalışma, sevdiğinin zuhuru için çalışma, Allah'ın sevmediğinin defi için çaba ve gayret sarf etmek gerekiyor. Ama bu meyanda isteyen iman etsin, isteyen ne yapsın? Küfretsin. Ama inanan da küfreden de açık deliller, yani ilimden sonra inansın. Ancak ilimden sonra ne yapsın? Küfretsin diyor. İşte burada kardeşlerim dikkat edeceğiniz noktalardan birisi, kulluğu anlatırken bizden sudur eden söz, düşünce ve fiil nedir? Eyleme döküldüğü nokta ibadettir diyoruz. Burada kulların yapmış olduğu her amel bir takdir midir? Bakın bu cüzleri güzel yakalayın. Biraz kaderle, biraz tevhidden alakalı. Burada Allah dilemedikçe bir şey olur mu? Olmaz. Kulların dilemesiyle hiçbir şey ne yapmaz? Olmaz. Bunu zulüm boyutunda düşünün, hayır boyutunda düşünün. Yani insanlar diyor ki Yani koçun zengin olması mı gerekir diyor misal. Adam kafir diyor, Allah verdikçe vermiş diyor. Ben Müslümanım, bende bir şey yok diyor. Bak birisi bu yönünü alıyor. Veyahut bak diyor, bugün diyor kafirler falan yere ne kadar zulüm ediyor diyor. Şimdi bakın, kulların dilemesiyle hiçbir şey ne yapmaz? Olmaz. Kul bir şey isteme hakkı var mı? Var. Ama yaptırım gücü var mı? Yok. Ha, kafirlerin bir kısmının dediği gibi, tamam yaratıcı Allah ama yarattıktan sonra birçok şeyi kontrol edemez. Kontrol bizde diyor. Aynen Şii itikadında olduğu gibi. İnsan hareket ettiğinde diyor kalem yazar. Yoksa biz takdir edilmiş, yazılmış bir kader işleyen insanlar değiliz diyor. Hem Allah'ın ilminden şüpheye düşüyor, hem de takdirden. Değil. İyilikler Allah'tan. Zulmü Allah kendi nefsine haram kılmış mı? Kılmış. Bugün bir yerde birisi açlıktan, birisi topluca katlediyorsa, burada Allah onlara zulmünden değil. Onlar işlemiş oldukları günahı ne yapıyor? Hesabını veriyor. Aynen şimdi günahlar işlendiğinde hesap ve amel ilişkisine daha önceki derslere gittiğimizde, Adem günah işlediğinde sen çok güzel yaptın, ben seni affettim, cennette kal mı dedi? Hayır. Ufacık hata ile, yani bir fiil bile işlese cennetten kovdu mu? Bakın Adem'le Havva'nın cennetten kovulduğunda ikisi aynı yere mi indi? Birisi Hindistan tarafına, birisi Mekke tarafına. Ve yüzyıllarca, tabi bunlar gelen rivayetler sahih olmadığı için tam şeyine, muhteviyatına giremiyorum. Ama aynı anda aynı yere inmedi. Düşünün, yeryüzünde iki tane insan var, yaratılan o kadar şey var ve birbirlerinden ayrı yıllarca Allah'a ne yapıyorlar? Tövbe ediyorlar. Daha sonra Allah onların birleşmesine karar veriyor. Yani affediyor. Düşünün, bir gece yalnız başınıza şu dünyada bir geceleyin. Hem de o günün şartlarını düşünün şöyle bir. Yani cennet gibi bir nimetten mahrum olup ondan sonra mallarınızdan, canlarınızdan ne yapacaksınız? Burayı kazanacaksınız diyor. Ama iblise baktığımızda, iblisin günahı inadi, tevhidi boyutta olduğu için, Allah'a diklendiği, kibirlendiği için Allah da onu ne yaptı? Tard etti. Demek ki kulların belli bir takdir edilmiş ömrü var ve bu takdir edilmiş ömürlerinde kullar amel etmekle mükellef, ama bu amelleri noktasında yapmış oldukları şeyler seçtikleriyle takdir edilenler farklı farklı. Takdir edilenlere ne diyoruz? Kader boyutu. Seçtikleri neyse seçme hakkı, yani ihtiyar hakkı diyoruz. Bunları birbirinden ne yapmayacaksınız? Karıştırmayacaksınız. Eğer karıştırırsanız, işte Allah istemeseydi, işte atalarımız babalarımızın şirk koştuğu gibi biz de koşmazdık diyor. Bu ne demek şimdi? Yani şirk koşmanın dahi günahını kime giydiriyor? Allah'a nispet ediyor. Bak, aklın getirdiği yorum bu. Ama şöyle düşünürsen aklın, doğru mu? Sanki doğru gibi geliyor. Ama aklın görevi nerede bitti? Fıtrattan imana taşıyınca akıl orada ne yaptı? Bitti. Aklın zerre kadar selayeti ne yapmadı? Kalmadı. Bu meseleleri anlayın diye fıtratta hep aklın üzerinde durdum. Yani her şey zaten yaratılmıştır. Ama senin seçme hakkına sahip olduğun şeylere kaderim diyemiyorsun. Dua boyutuna ele aldığında isteyen sensin. Ama istediğin makamı ne yapamıyorsun? Zorlanmıyorsun. O isterse verir, isterse vermez. Vermediği de veremediğinden değil, istemediğindendir. Burayı güzel yakalamak gerekiyor. Ama her şey yine Allah'ın ilmi dahilindendir. Ama Allah'a neden bunu böyle yaptın diyemiyorsun. Bunu sorma hakkına ney? Sahip değiliz. Buna da sahip olmamamız hasebiyle o yaratan, bizse yaratılanız. Yaratılan, yaratana neden bunu yaptın diye sorma hakkına nedir? Haiz değildir. Neden bana mal vermedin? Niye bana çocuk vermedin? Niye bana hastalık verdin? Niye sıhhat vermedin? Niye şöyle yaşantı vermedin? Ne yapamazsın? Diyemezsin. Ama Allah bize zulüm mü etmiştir? Hayır. Nice akıllı insanlar vardır. Tutar, İşte bilmem ne mikrobunun aşısını bulur, gider lamba bulur, gider bilgisayar icat eder, gider araba icat eder. Aynı aklını, Allah'a hizmette kullanır mı? Bak o yaptığı hal bile ona tam bir nedir? Hüccettir. Ama topluma gidersin. Mesela biz okuldayken çok duyardık. Neydi o lambayı bulan adamın adı? Edison mu? Bu adam cennetlik derlerdi. Niye? Bu kadar adamın evini ne yaptı? Işıttı. Hayra sebep oldu. Halbuki iyilikler kimdendi? Şimdi bu adamın yaptığı iyilik böyle illa iyi olsaydı Allah'a karşı iyi olması gerekmiyor mu? İşte o zaman değer kazanıyor. Her sanatçının sanatını yaratan kim? Allah. Bitti. Senin sadece şükretmen gerekiyor. Bir Resul dahi, yani son gönderilen, mühürlenen Hatemül Enbiya dahi, ben bile kendi amelimle cennete giremem diyorsa Edison nasıl girer iman etmeden? Bu mümkün mü? Değil. Onun için yapılan hiçbir amel ona güvenilerek ben şunu yaparım manasına ne yapmaz insanı getirmez. Eğer kurtarsaydı herhalde karnını kurtarırdı. Halkın içine çıktığında hep ne yapıyordu? Debdebe içine çıkıyordu. İşte bunları ben kazandım. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitten çıkmadan sana cennet hazinelerinden bir hazine vereceğim diyor Ebu Bekir'e. Tam da kapıya doğru yanaşıyor. Allah'ın Resulü diyor hani bana bir hazine verecektin? Ne diyor? La havle ve la kuvvete illa billah diyor. Bak bu tevhidin asıl cüzlerinden cüz olan bir duadır. Güç de, kuvvet de, kudret de kiminmiş? Ancak Allah'a aittir. Yine namazdan sonra hem de Müslüm'deki gelen ifadede sesli olarak zikretmemizi istediği bir zikir var. Nedir o? Lehül mülkü ve lehül hamd. Yuhyi ve yumiti. Yani mal da, mülk de, öldüren de, dirilten de kimmiş? Hep bunu sesli söylememizi hem de her farzın akabinde söylememizi emreden Allah'ın Resulü. Bak sessiz de değil. Sesli olarak açın Müslüm'ün kitabı zikiri. Sesli olarak her namazın akabinde söylememizi istiyor. Bu ne demek? Tevhidinin korunmasında, ihsanı yakalamada en büyük ölçü. Mal, çocuk, kadın fitne miydi? Yani bir imtihan mı? Seni çok rahatlıkla tevhid yolundan alıkoyabilir mi? Koyabilir. Tevhidi çalışmalardan engelleyebilir mi? Engelleyebilir. Ama namazdan sonra bunu sıkla söyle de bak bakayım seni engelleyebiliyor mu? Bunlar ne yapmaz? Engelleyen. Bu da bakın hep ilmin getirdiği. Allah'ın ilminin her yeri kuşattığı, senin takdir edilmiş bir ecelinin olduğu ve bu takdir edilmiş ecelinin yanında senin yapmış olduğun her fiilin bir kader boyutunun bir de kendi eliyle seçtiğinin idrakına varman içindir. Bunları idrakına vardığın müddetçe sıhhatlisin, ayaktasın. Ama bunların farkına varmadığın zaman gece baykuş ötse ne oldu lan bir şey mi var? Islık çalsın lan çalma, uğursuzluk gelir. Yok bilmem ne, bunlara dalar gidersin ve tevhid ehli de olduğunu söylersin. Çocuğun olur, bir bakarsın ki çocuğunun kenarında maşallah dikilidir. Bademi örmüşlerdir, onu koymuşlardır. Seyi örmüşlerdir, onu koymuşlardır. Veya bir iğdeden bir dal keserler, ölüp bunlar şirk alametidir. Güç de, kudret de, kuvvet de kimindir? Allah'ındır. İşte bu derslerin amacı budur. Allah dilemedikçe o çocuğa hiçbir zarar ne yapmaz? Gelmez, bitmiştir. Ama hastalanamaz mı? Hastalanır. Şifa veren Allah, onu bulman içindir. Ona herhangi bir sıkıntı gelmez mi? Gelir. Dönüp Allah'tan istemen içindir. Çünkü dua tevhidin özüdür. Ve Allah Subhanahu ve Teala ile senin aranda nedir? Bir bağdır. Bunda ne kadar berabersin? İşte tevhid ehlisin. Ama bundan ne kadar uzaksın? Tevhidden de ne kadar? O kadar uzaksın. Onun için Allah Subhanahu ve Teala bizi yaratmıştır. Fıtratımızın icabı Rabb'ı bilmedir. Yaratılışımızın gayesi ise o Rabb'ı birlemedir. Yani tevhiddir. İşte burada Allah bize tevazu içinde, huşu içinde boyun eğmemizi istiyor. Ve bu boyun eğmedeki kulluğumuzdaysa ona isyan etmememizi, onu gereği gibi takdir etmemizi, bize verdiği her uğurdaysa ona gereği gibi kulluk etmemizi ne yapıyor? Emrediyor. Ama akılda, ama sevgide, ama korkuda, ama sığınmada. Hepsinde Allah'a karşı ne yapma? Samimi olmayı diliyoruz. İsterseniz bundan sonraki maddeyi öbür hafta işleyelim. Bu maddede Allah kimine lütfundan hidayet verir, kimini de dalalete düşürür. Allah'ın bunu yapmaya kadir olduğunu bilmez misin maddesini? Bunu o hafta, gelecek hafta incelersek daha hoş olur diyorum inşallah. Bugünkü yeter. Tamam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tevhid derslerini inşallah böyle.